Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Safa Kalender. Sizler için bu kanalda en güzel, en seçkin hikayeleri, eserleri seslendirmeye ve sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizin de desteklerinizle kanalımız büyümeye ve her geçen gün daha geniş kitlelere hitap etmeye de devam ediyor. Evet, bugünkü içeriğimizde Tolstoy'un, ünlü Rus yazar Tolstoy'un kaleme almış olduğu bir hikayeyi sizler için seslendireceğim ve şimdiye kadar kanalımızda Tolstoy'un kaleme almış olduğu birçok hikayeyi seslendirdim, sizlerle paylaştım. Hatta onunla alakalı en son paylaştığımız 4 hikayede de İki Kardeş ve Altın, Tanrı'nın gücü yeter, şeytanın gücü yetmez, küçük şeytan bir çeyrek ekmeğin acısını nasıl çıkardı ve tövbe eden günahkar adlı hikayeleri seslendirip paylaşmıştık. Evet değerli dinleyicilerimiz, Tolstoy'un hikayeleri yazıldıktan sonra uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala rağbet görmeye, okunmaya, dinlenmeye devam ediyor. Neden? Çünkü Tolstoy'un hikayelerinde insanın iç dünyasını anlatan, insanların arasının nasıl bozulduğunu ve insanların arasının nasıl düzelebileceğini anlatan ve daha çok sosyolojik ilişkilere dayalı bir tema olduğunu görüyoruz. Bugün sizler için seslendireceğim hikayenin adı da Vaftiz Oğlu. Bakalım bu hikayede neler yaşanacak? Bu sorunun cevabını ben de sizlerle birlikte öğrenmiş olacağım. Hikayemize başlamadan önce lütfen videomuza bir beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyelim ve hazırsanız Vaftiz Oğlu'yla başlayalım. Fakir bir köylünün bir erkek evladı dünyaya gelmiş. Köylü çok sevinmiş. Vaftiz babalığı etmesi için komşusuna koşmuş. Komşusu kabul etmemiş, gidip yoksul bir köylünün çocuğuna mı vaftiz babası olacakmış? Yoksul köylü başka bir köylüye başvurmuş ve o da kabul etmemiş. Bütün köyü dolaşmış ama kimse yeni doğan o bebeğin vaftiz babası olmak istememiş. Köylü nihayetinde başka bir köye gitmiş. Karşısına bir yolcu çıkmış. Yolcu durmuş. "Merhaba köylü dayı," demiş. "Tanrı izin verirse nereye böyle?" Köylü, "Tanrı bana," demiş, "bir çocuk verdi. Gençken bakayım, ihtiyarlığımda avunayım, öldükten sonra da hayırlı anılayım," diye. "Ama yoksulluğun gözü kör olsun. Bizim köyde kimse vaftiz babası olmak istemiyor. Vaftiz babası aramaya çıktım." Yolcu, "Ben olurum istersen," demiş. Köylü çok sevinmiş ve yolcuya teşekkürler etmiş. Peki demiş, vaftiz anası olarak kimi çağırayım? Yolcu, onun için de tüccarın kızını çağır. Şehre git, meydanda betondan büyük bir ev göreceksin. Altında dükkanlar var, kapısının önüne git, kızını vaftiz anası göndermesi için tüccara rica et. Köylü duraklamış. Sayın vaftiz babası demiş, bu zengin tüccarın yanına ben nasıl giderim? O beni küçük görür, kızını bırakmaz. Canım bunu dert etme, git rica et, yarın sabah erkenden hazırlan, vaftiz etmeye geleceğim. Yoksul köylü evine dönmüş, sonra şehre tüccarın yanına gitmiş. Atını avluda bırakmış, kapıya tüccarın kendisi çıkmış. Ne istiyorsun demiş. Dinle bay tüccar, Tanrı bana bir çocuk verdi. Gençliğimde bakayım, ihtiyarlığımda avunayım, öldükten sonra da hayırlı anılayım diye. Ne olur, kızını vaftiz analığı etmesi için bize gönder. Ne zaman vaftiz ettireceksin? Yarın sabah. Peki, sağlıcakla git. Kızım sabah duasına gelir. Ertesi sabah vaftiz anası gelmiş, vaftiz babası da gelmiş ve nihayetinde çocuğu vaftiz etmişler. Vaftiz bitince vaftiz babası çıkmış gitmiş, onun kim olduğunu anlamamışlar. O günden sonra da kendisini bir daha gören olmamış. Çocuk büyümeye başlamış, anası babası sevinç içindeymiş. Gürbüz, çalışkan, akıllı uslu bir çocukmuş. Anası babası okuma yazma öğrensin diye onu okula vermişler. Başkalarının 5 yılda öğrendiğini, bu çocuk 1 yılda öğreniyormuş. Daha fazla öğreneceği bir şey kalmamış artık. Paskalya yortusu gelmiş. Çocuk vaftiz anasının yanına gitmiş, bayramlaşmış, sonra eve dönmüş. Anneciğim, babacığım, vaftiz babam nerede oturuyor diye sormuş. Gidip onunla da bayramlaşmak istiyorum. Babası, Vaftiz babanın nerede olduğunu ben de bilmiyorum sevgili yavrum demiş. Buna biz de üzülüyoruz. Seni vaftiz ettikten sonra bir daha da görünmedi. Bir haber alamadık. Nerede yaşadığını da bilmiyorum. Sağ mı değil mi ondan da haberimiz yok. Çocuk anasının babasının önünde eğilmiş. Anneciğim, babacığım, bırakın beni de vaftiz babama gidip bulayım. Onu bulup kendisiyle bayramlaşmak istiyorum. Annesi, babası nihayet çocuğa müsaade etmişler. Çocuk da vaftiz babasını aramaya doğru yola çıkmış. Çocuk evden ayrılmış, uzun bir yolculuğa çıkmış. Öğleye kadar yürümüş, karşısına bir yolcu çıkmış. Yolcu durmuş. Merhaba küçük demiş. Tanrı izin verirse nereye böyle? Çocuk da başlamış anlatmaya. Vaftiz anama gidip bayramlaştım, eve döndüm. Anneme, babama vaftiz baba nerede oturuyor diye sordum. Onunla bayramlaşmak istiyordum. Annemle babam vaftiz babanın nerede oturduğunu biz de bilmiyoruz. Sağ mıdır, ölü mü ondan bile haberimiz yok dediler. Ben de vaftiz babamla görüşmek istiyordum. Bunun için onu aramaya çıktım. Yolcu, senin vaftiz baban benim demiş. Çocuk çok sevinmiş, vaftiz babasıyla bayramlaşmış. Böyle nereye gidiyorsun şimdi vaftiz babacığım? Yolun bizim tarafaysa eve buyur. Kendi evine gidiyorsan ben de geleyim seninle, demiş. Vaftiz babası şöyle cevap vermiş. Şimdi vaktim yok, size gelemem. Köylerde işim var, yarın eve döneceğim. Sen benim yanıma gelirsin. Seni nasıl bulurum babacığım? Hep güneşin doğduğu yana doğru yürü. Dosdoğru yürü. Bir ormana varacaksın, orman ortasında bir düzlük göreceksin. Düzlüğe otur, dinlen, bekle ne olacağını. Ormandan çıkınca bir bahçe göreceksin, bahçe içinde de altın damlı bir saray. Orası benim evimdir. Kapıya doğru ilerle, ben seni kendim karşılarım. Vaftiz babası böyle söylemiş, sonra birden vaftiz çocuğunun gözünün önünden kaybolmuş. Çocuk vaftiz babasının dediği gibi yola çıkmış, yürümüş, yürümüş, ormana varmış, düzlüğe çıkmış, bakmış, düzlüğün ortasında bir çam ağacı. Çamın bir dalına da bir ip bağlanmış, ipe de 40 okka kadar ağırlıkta bir meşe kütüğü asılmış. Kütüğün altında bal dolu bir tekne var. Çocuk bu balı niçin buraya koymuşlar, bu kütüğü niçin bağlamışlar diye düşünürken birden ormanda bir çatırtı olmuş, bakmış ayılar geliyor. Önde koca ayı yürüyor, onun ardından da bir yaşındaki ayı, daha arkadan da 3 tane küçük ayı yavrusu geliyor. Ayı bal kokusunu almış, doğru tekneye yanaşmış, ayı yavruları da ardından. Ayı somağını bala sokmuş, yavruları çağırmış, yavrular da hopluya zıplaya tekneye doğru koşuşmuşlar. Kütük yerinden ayrılıp biraz uzağa gitmiş, sonra tekrar geri dönüp bir yavruya çarpmış. Ayı bunu görmüş, pençesiyle kütüğü itmiş. Kütük yana kaymış, gene geri gelmiş, ayı yavrularının tam ortasına düşmüş, kiminin sırtına, kiminin kafasına çarpmış. Yavrular homurdana homurdana oraya buraya kaçışmışlar. Ayı homurdanmış, kafası üstündeki kütüğü iki pençesiyle kavramış, kendisinden uzağa itmiş. Kütük yukarıya çıkmış, ortanca ayı bu sırada tekneye doğru koşmuş, somağını bala sokmuş, şapır şapır yemeye başlamış, öteki yavrular da koşmuşlar. Daha tekneye varmadan kütük geri gelmiş, ortanca ayının kafasına çarpmış ve onu öldürmüş. Koca ayı daha çok homurdanmış, kütüğü kaptığı gibi var gücüyle yukarı doğru itmiş, kütük ta dalın üstüne kadar çıkmış, bu yüzden ip bile gevşemiş. Koca ayı teknenin yanına gitmiş, yavruların da ardından. Kütük yukarıya doğru çıkmış, çıkmış, bir yerde durmuş. Sonra aşağıya doğru inmiş, indikçe hızı da artıyormuş. Tam hızını aldığı sırada ayının başına öyle bir çarpmış ki, ayı sırt üstü düşmüş, tekme ata ata can vermiş ve yavrular kaçışmışlar. Çocuk olup bitenlere şaşırmış ama yoluna da devam etmiş. Büyük bahçeye varmış, bahçenin içinde vaftiz babasının anlattığı gibi altın damlı yüksek bir saray varmış. Kapı önünde vaftiz babası duruyor, gülümsüyor. Vaftiz babası oğluyla selamlaşmış, onu kapıdan içeri almış ve bahçeye götürmüş. Çocuk bu bahçenin güzelliğini, ferahlığını, o zamana kadar rüyasında bile görmemiş. Vaftiz babası çocuğu sarayına götürmüş. Saray daha güzelmiş, çocuğa bütün odaları gezdirmiş, hepsi de birbirinden güzel, birbirinden ferahmış. Onu mühürlü kapıya da götürmüş. ''Şu kapıyı görüyor musun?'' demiş. ''Kilitli değil, üstünde yalnız mühür var.'' ''Açılabilir ama benden sana öğüt olsun, açma. Burada istediğin gibi yaşa, istediğin yere git, istediğin gibi dolaş. Her türlü zevki tat, yalnız sana bir öğüdüm var. Bu kapıdan içeri girme. Şayet girersen, ormanda gördüklerini düşün.'' Vaftiz babası bu sözleri söyleyip gitmiş. Vaftiz çocuğu yalnız kalmış. Orada yaşamaya başlamış. Öyle rahat, öyle şen bir hayat sürüyormuş ki, buraya geleli 3 saat oldu gibi geliyormuş. Oysaki aradan tam 30 yıl geçmiş. 30 yıl orada yaşadıktan sonra vaftiz çocuğu mühürlü kapının yanına gitmiş, şöyle düşünmeye başlamış. ''Vaftiz babam neden acaba bu odaya girme?'' dedi. ''İçeride ne var? Hele bir göreyim.'' Kapıyı itmiş, mühürler düşmüş, kapı açılmış. Vaftiz çocuğu içeri girmiş, bakmış, öbürlerinden daha büyük, daha güzel salonlar, salonların ortasında da bir altın taht. Vaftiz çocuğu salonlarda dolaşmış, dolaşmış, sonra tahtın yanına gitmiş, basamaklarından çıkmış, üstüne oturmuş. Oturmuş, bir de bakmış ki tahtın yanında bir asa duruyor. Asayı eline alır almaz salonların bütün duvarları geri çekilmiş. Vaftiz çocuğu dört bir yana bakınmış, bütün dünyayı, insanların dünyada yaptıkları bütün işleri gözleri önünde görmüş. Karşıya bakmış, denizi görmüş, gemiler yüzüyor. Sağına bakmış, yabancı, Hristiyan olmayan milletlerin yaşadıkları yerleri görüyor. Sol yanına bakmış, Hristiyan ama Rus olmayan milletler. Başka bir yana bakmış, bizimkiler, Ruslar yaşıyor. ''Dur'' demiş, ''bakalım evdekiler ne alemde, ekinler iyi mi?'' Ovaya, kendi ovalarına bakmış, demet yığınlarını görmüş. ''Buğday çok mu?'' diye yığınları saymaya başlamış. Ovadan bir beygir arabası geçtiğini görmüş, içinde bir köylü oturuyor. Vaftiz çocuğu, ''babam gece demet yüklemeye gidiyor'' sanmış. ''Bir de ne görsün, yolda giden hırsız Vasili Kudryashov değil mi?'' Demet yığınlarının olduğu yere varmış, demetleri arabaya yükletmeye başlamış. Vaftiz çocuğunun canı sıkılmış. Baba, tarladan demetleri çalıyorlar diye bağırmış. Babası uyanmış, düşümde demetleri çaldıklarını gördüm. Gideyim de bir bakayım demiş, atını atlayıp gitmiş. Ovaya varmış, Vasili'yi görmüş. Köylüleri toplamış, Vasili'yi dövmüşler, bağlayıp zindana götürmüşler. Vaftiz çocuğu, vaftiz anasının oturduğu şehre de bakmış. Onun bir tüccarla evlendiğini görmüş. Vaftiz anası yatmış uyuyor, kocası ise yavaşça kalkmış, sevgilisinin yanına gidiyor. Vaftiz çocuğu, tüccarın karısına, ''Kalk, kocan kötü yollara saptı!'' diye bağırmış. Vaftiz anası yatağından sıçramış, giyinmiş, kocasının nerede olduğunu sorup öğrenmiş, onu rezil maskara etmiş, kocasının sevgilisini bir güzel dövmüş, kendisini de evden kovmuş. Vaftiz çocuğu anasına da bakmış, evde yattığını görmüş, eve bu sırada bir hırsız girmiş, sandığı karıştırmaya başlamış. Anası uyanmış, bağırmaya başlamış. Hırsız onu görünce baltayı kavramış, öldürmek için anasına sallamış. Vaftiz çocuğu kendini tutamamış, elindeki asayı hırsıza doğru savurmuş, tam kulağının üstüne indirmiş, onu hemen cansız yere sermiş. Vaftiz çocuğu hırsızı öldürünce duvarlar yine kapanmış, salonlar yine eskisi gibi olmuş. Kapı açılmış, içeri vaftiz babası girmiş. Vaftiz babası oğlunun yanına yaklaşmış, elinden tutup tahttan kaldırmış, demiş ki, ''Sen verdiğim öğüdü dinlemedin. Bir sürü kötü işler yaptın, yasak odanın kapısını açtın, bu bir. Tahta çıkıp oturdun, üstelik asayı eline aldın, bu iki. Sonra dünyaya bir sürü kötülükler ettin, 3. Bir saat daha burada kalsaydın, insanların yarısını kötü kişi edecektin.'' Sonra vaftiz babası, vaftiz oğlunu yine tahta götürmüş, asayı eline almış, duvarlar yine geri çekilmiş, her şey apaydın görülmeye başlamış. Vaftiz babası demiş ki, ''Bak şimdi gördün mü babana neler ettiğini? Vasili cezaevinde bir yıl yattı, bütün kötülükleri öğrendi, büsbütün azdı, kudurdu. Bak işte babanın iki beygirini çaldı, işte görüyorsun, şimdi de evinizi yakıyor. Bak babana neler ettin. Vaftiz çocuğu, baba evinin alevlendiğini görür görmez vaftiz babası bu sahneyi onun gözünden uzaklaştırmış, başka tarafa bakmasını söylemiş. Bak demiş, vaftiz ananın kocası, karısını bırakalı artık bir yıl oluyor. Başka kadınlarla orada eğleniyor, kadınsa kederinden kan ağlıyor. Erkeğin eski sevgilisi ise büsbütün mahvoldu. Bak, vaftiz anana neler yaptın. Vaftiz babası bu sahneyi de gözden kaybetmiş, ona kendi evlerini göstermiş. Çocuk annesini görmüş, kadın günahları için ağlıyor, pişmanlık gösteriyormuş. Keşke o zaman hırsız beni öldürseydi de bunca günaha girmeseydim, diyormuş. Vaftiz babası demiş ki, bak annene neler ettin. Vaftiz babası bu sahneyi de gözden gizlemiş, aşağısını göstermiş. Vaftiz çocuğu hırsızı görmüş, iki jandarma onu zindanın önünde tutuyorlarmış. Vaftiz babası demiş ki, bu adam 9 cana kıymıştı. Kendi günahlarını kendisinin çekmesi gerekti, sense onu öldürmekle günahlarını kendi üstüne aldın. Şimdi onun bütün günahlarını senden soracaklar. Bak kendi başına neler açtın. Ayı bir kere kütüğü itti, yavruları darmadağın oldu. Bir kere daha itti, ortanca ayı öldü. Üçüncü defa itince kendi başını yedi. Sen de öyle yaptın. Şimdi sana 30 yıllık bir müddet veriyorum. Dünyaya git, hırsızın günahlarını bağışlat. Bağışlatmazsan onun yerine sen gideceksin. Vaftiz çocuğu, nasıl bağışlatayım demiş. Vaftiz babası şöyle cevap vermiş. Ettiğin kötülükler kadar dünyadan kötülük giderirsen, o zaman hem kendi günahlarını hem de hırsızın günahlarını bağışlatmış olursun. Vaftiz çocuğu sormuş, peki dünyada kötülük nasıl giderilir? Vaftiz babası cevap vermiş. Doğru güneşin doğduğu yana doğru yürü. Önüne bir ova çıkacak. Ovada insanlar göreceksin. İnsanların ne yaptıklarına dikkat et. Bildiğini onlara iyice öğret. Sonra daha ileriye doğru yürü. Gördüklerine dikkat et. Dördüncü gün bir ormana varacaksın. Ormanın içinde bir kulübe göreceksin. Kulübenin içinde bir ihtiyar oturur. Ona bütün olup bitenleri anlat. O sana ne yapacağını öğretecek. Sana verdiği bütün öğütleri yerine getirince hem kendi günahlarını hem de hırsızın günahlarını bağışlatmış olacaksın. Vaftiz babası bu sözleri söyledikten sonra vaftiz çocuğu kapıdan çıkarmış. Vaftiz çocuğu yola çıkmış, yürüyor, şöyle düşünüyormuş bir yandan da. Yeryüzünden kötülüğü nasıl kaldırayım? İnsanlar yeryüzünde kötülüğü şöyle kaldırıyorlar, kötü insanları sürgüne gönderiyorlar, zindana atıyorlar, ölüm cezasına çarptırıyorlar. E nasıl hareket edeyim ki kötülük ortadan kalksın? Başkalarının günahları benim omzuma yüklenmesin. Vaftiz çocuğu düşünmüş, taşınmış, bir ovada buğdaylar başaklanmış, başaklar iri iri, hepsi de sık taneli, tam biçilecek zamanı. Vaftiz çocuğu bakmış, buğdaya bir tosun giriyor. Bir takım adamlar hayvanı görmüşler, atlarını atlayıp içinde tosunu bir öte bir beri kovalamaya başlamışlar. Tosun, tam ekinden dışarı çıkacağı sırada birisi yerinden sıçrayıp hayvanı ürkütüyor, o da yine tarlaya dalıyormuş. Onun ardından adamlar tarlaya giriyorlarmış. Yolun üzerinde ise bir kadın durmuş ağlıyor, tosuncuğumu öldürecekler diyormuş. Vaftiz çocuğu köylülere demiş ki, ''Niçin böyle yapıyorsunuz? Hepiniz tarladan dışarı çıkın bakayım. Şu kadın kendi tosununu çıkarsın.'' Adamlar dinlemişler. Kadın tarlanın kenarına gitmiş, ''Bıçı bıçı sarı kız, bıçı bıçı!'' diye çağırmış. Tosun kulaklarını dikmiş, dinlemiş, dinlemiş, sonra kadına doğru koşmuş, doğru gidip başını eteklerinin arasına sokmuş. Az kalsın onu devirecekmiş. Köylüler de memnun, kadın da memnun, tosun da memnun. Vaftiz çocuğu yoluna devam etmiş ve şöyle düşünüyormuş. Şimdi anladım ki kötülük kötülükle çoğalıyor. İnsanlar kötülüğün ardına ne kadar düşerlerse onu o kadar üretmiş oluyorlar. Demek ki kötülük kötülükle ortadan kalkmıyor. Peki neyle kalkıyor? Bunu bilmiyorum. Bereket versin Tosun kadını dinledi, ya dinlemeseydi tarladan nasıl çıkacaktı? Vaftiz çocuğu düşünmüş taşınmış, bir karşılık bulamamış ve ileriye doğru yürümeye devam etmiş. Yürümüş yürümüş bir köye varmış. Kenar evlerden birine girmiş, ne olur burada geceleyeyim demiş. Ev sahibi kadın onu içeri almış. Evde başka kimsecikler yokmuş. Yalnız kadın varmış. Ortalığı yıkayıp temizliyormuş. Vaftiz çocuğu içeri girmiş, ocağın başına oturmuş, ev sahibi kadın ne yapıyor diye seyretmeye başlamış. Kadının odayı sildiğini, masayı temizlemeye başladığını görmüş. Masayı yıkamış, sonra kirli bir bezle silmeye başlamış. Masanın bir yanını siliyor ama masa bir türlü temizlenmiyormuş. Masa üzerinde kirli bezin yer yer lekeleri kalıyormuş. Öte yanından silmeye başlamış, bu defa leke izlerini silerken yeni izler bırakıyormuş. Sonra bir ucundan öbür uca kadar silmeye başlamış. Yine aynı şey, kirli bez her yeri batırıyor. Vaftiz çocuğu bakmış bakmış, sonra da demiş ki, ''Ne yapıyorsun bayan?'' ''Canım görmüyor musun?'' demiş. ''Bayram temizliği ama şu masayı bir türlü temizleyemiyorum. Hep kirli kalıyor ve pek yoruldum artık.'' ''Şu bezi çalkalayıp öyle silseydin.'' Kadın öyle yapmış, masayı da çarçabuk silip temizlemiş. ''Bana bunu öğrettiğin için teşekkür ederim.'' demiş. Ertesi sabah vaftiz çocuğu ev sahibi kadınla vedalaşmış ve yoluna devam etmiş. Yürümüş yürümüş ormana varmış. Bakmış köylüler dalları bükerek çember yapmaya çalışıyorlar. Vaftiz çocuğu yaklaşmış, bakmış köylüler sürekli dönüyor ama çemberler bir türlü bükülmüyor. Vaftiz çocuğu iyice bakmış eğri dal boyuna dönüyor ama dayanak noktası yok. Vaftiz çocuğu, ''Ne yapıyorsunuz kardeşler?'' demiş. ''Çember büküyoruz. İki defa kaynattık, uğraştık, yorulduk ama yine de bükülmüyor.'' ''Canım kardeşler, şu dalı bir yere sıkıca dayayın. Baksanıza, siz dalla birlikte dönüp duruyorsunuz.'' Köylüler onun dediğini tutmuşlar, dalı bir yere dayamışlar, işleri ilerlemeye başlamış nihayetinde. Vaftiz çocuğu geceyi onların yanında geçirmiş, sonra da yoluna devam etmiş. Tam bir gün bir gece yürümüş, daha gün ağarmadan yolda bir takım toptancı hayvan tüccarlarına yetişmiş, onların yanında bir kenara uzanıp yatmış, bakmış tüccarlar hayvanlarını çekmişler, ateş yakıyorlar. Kuru dalları alıp yakıyorlar ama daha iyice tutuşmadan ateşin üstüne yaş çalı çırpıyı yığıyorlarmış, çalılar biraz tıs tıs ettikten sonra ateş birden sönüveriyormuş. Tüccarlar biraz daha kuru dal toplamışlar, ateşlemişler, yine çalı çırpı yığmışlar, ateş yine sönmüş. Epey çabalamışlar ama ateşi yakmaya bir türlü muvaffak olamamışlar. Nihayetinde vaftiz çocuğu onlara dönmüş, ''Çalı çırpıyı hemen yığmayın, ilk önce kuru dallarla ateşi iyice tutuşturun, güzelce alevlendikten sonra çalıları koyun.'' demiş. Tüccarlar da öyle yapmışlar. Ateşi güzelce yakmışlar, sonra da çalı çırpıyı yığmışlar. Çalılar tutuşmuş, ateş parlamış. Çocuk onlarla bir zaman oturmuş, sonra yoluna devam etmiş. Vaftiz çocuğu, bu üç işle niçin karşılaştım acaba diye düşünmüş, düşünmüş ama sebebini bir türlü anlayamamış. Vaftiz çocuğu yürümüş, yürümüş, nihayetinde akşam olmuş. Ormana varmış, ormanın içinde bir kulübe görmüş. Vaftiz çocuğu kulübeye gitmiş, kapıyı çalmış, içeriden bir ses sormuş. ''Kim o?'' ''Büyük bir günahkar, başkalarının günahlarını bağışlatmaya gidiyorum.'' Bir ihtiyar kapıya çıkmış. ''Üzerinde kendinin olmayan ne gibi günahlar var?'' Vaftiz çocuğu ona her şeyi anlatmış. Vaftiz babasını, ayı yavrularıyla koca ayıyı, mühürlü odadaki tahtı, vaftiz babasının kendisine ne öğütler verdiğini, ovada buğdayı çiğneyen köylüleri nasıl gördüğünü, Tosun'un kendi kendine tarladan çıkıp sahibinin yanına gittiğini ve hepsini birer birer bu ihtiyara anlatmış. ''Anladım ki,'' demiş, ''kötülük kötülükle ortadan kaldırılamıyor ama nasıl kaldırılacağını da bilemiyorum. Sen öğret bana.'' İhtiyar, yolda daha ne gördüysen anlat, demiş. Vaftiz çocuğu ona kadının öteyi beriyi nasıl temizlediğini, köylülerin nasıl çember yaptıklarını, çobanların nasıl ateş yaktıklarını bir bir anlatmış. İhtiyar onu dinlemiş, hücresine gitmiş, oradan yüzü çentik çentik bir balta almış gelmiş. Haydi yürüyelim, demiş. İhtiyar kulübenin biraz ötesinde bir ağaç göstermiş. Kes şu ağacı, demiş. Vaftiz çocuğu kesmiş ve ağaç yere devrilmiş. Şimdi üçe böl. Vaftiz çocuğu ağacı üç parçaya bölmüş. İhtiyar yine hücresine gitmiş, ateş getirmiş. Bu üç kütüğü yak, demiş. Vaftiz çocuğu ateş yakmış, üstüne parçaları koymuş, ortada üç yanık odun kalmış. Odunları yarı yarıya toprağa göm, heh işte öyle, demiş. Vaftiz çocuğu ihtiyarın dediği şekilde odunları gömmüş. Bak şu dağın dibinde bir ırmak var, oradan ağzınla su getir, odunları sula. Şu odunu kadına temizlik öğrettiğin gibi sula. Şunu fıçıcılara çember bükmeyi öğrettiğin gibi sula. Şunu da çobanlara ateş yakmayı öğrettiğin gibi sula. Üçü de filizlenip üç ağaç, üç elma verdiği zaman insanları kötülükten nasıl uzaklaştıracağını öğreneceksin. İşte o zaman günahlarını bağışlatmış olacaksın, demiş. İhtiyar bu sözleri söyledikten sonra hücresine gitmiş. Vaftiz çocuğu düşünmüş, düşünmüş, ihtiyarın ne demek istediğini bir türlü anlayamamış ama kendisine söylenen işleri görmeye başlamış. Vaftiz çocuğu ırmağa gitmiş, ağzını suyla doldurmuş, yanık odunları sulamış, bir daha gitmiş, geri kalan iki odunu da sulamış. Vaftiz çocuğu yorulmuş, karnı acıkmış. İhtiyarın kulübesine gitmiş, yiyecek istemiş. Kapıyı açmış, bir de ne görsün? İhtiyar yatağında ölü bir vaziyette yatıyor. Vaftiz çocuğu dört yanına bakınmış, peksimet bulmuş, yemiş, bir de kürek bulmuş, ihtiyara mezar kazmaya başlamış. Gece su getirip toprağa suluyor, gündüz de mezarı kazıyormuş. Mezarı kazınca ölüyü gömmek istemiş, köyden bir takım adamlar gelmişler, ihtiyara yiyecek getirmişler. Köylüler ihtiyarın öldüğünü öğrenmişler, vaftiz çocuğunu onun talebesi sanmışlar. İhtiyarı gömmüşler, vaftiz çocuğuna yiyecek bırakmışlar, yine getiririz deyip gitmişler. Vaftiz çocuğu böylece ihtiyarın yerine oturup yaşamaya başlamış. Vaftiz çocuğu yaşıyor, insanların getirdikleriyle karnını doyuruyor, kendisine söylenen işi görüyor, ırmaktan ağzıyla su getirip odunları suluyormuş. Vaftiz çocuğu bir yıl böylece yaşamış, yanına birçok insan gelmeye başlamış. Ormanda mübarek bir adam yaşıyor, günahlarını bağışlatıyor, dağdan ağzıyla su getirip yanmış kütükleri suluyor diye dillere destan olmuş. Yanına gittikçe daha çok insan gelmeye başlamış. Zengin tüccarlar da ona hediyeler getirmeye başlamışlar. Ama vaftiz çocuğu yalnız kendisine gereken şeyleri alıyormuş. Verilenleri de başka yoksullara dağıtıyormuş. Vaftiz çocuğu böylece yaşamış. Öğleye kadar ağzıyla su getirip kütükleri suluyor, öğleden sonra dinleniyor ve gelen misafirleri kabul ediyormuş. Vaftiz çocuğu, Tanrı böyle yaşamayı buyurmuş, böylece kötülüğü kaldırıp günahları bağışlatırım diye düşünüyormuş. Vaftiz çocuğu böylece bir yıl daha yaşamış, her gün hiç ara vermeden kütükleri suluyor ama henüz kütüklerin hiçbiri filizlenmiyormuş. Bir gün kulübesinde oturuyormuş, atlı bir adamın türkü söyleyerek geçtiğini duymuş. Vaftiz çocuğu, kim acaba diye görmeye çıkmış. Bakmış, genç, güçlü, kuvvetli bir adam. Üstü başı düzgün, atı da, atının eğri de değerli. Vaftiz çocuğu onu durdurmuş, kimsin, nereye gidiyorsun diye sormuş. Adam durmuş, ben haydutum demiş, yollarda dolaşır, insanları öldürürüm. Ne kadar çok insan öldürürsem o kadar sevinir ve türkü söylerim. Vaftiz çocuğu korkup ürpermiş ve düşünmeye başlamış. Böyle bir adamın içindeki kötülük nasıl giderilir? Yanıma gelenlere öğüt vermek kolay, onlar kendileri tövbe ediyorlar. Buysa kötülüğüyle övünüyor. Vaftiz çocuğu bir şey söylemeden gitmiş ve düşünmeye devam etmiş. Şimdi ne yapmalı? Bu hırsız buralara dadanacak, halkı ürkütecek, insanlar yanıma gelmekten artık vazgeçecekler. Bu onların zararına olacak. Hem de sonra ben nasıl yaşarım? Vaftiz çocuğu durmuş, hırsıza dönüp şu sözleri söylemiş. Buraya benim yanıma gelen insanlar günahlarıyla övünmezler, tövbe edip günahlarından kurtulurlar. Sen de Tanrı'dan korkarsan tövbe et, etmezsen buradan git, bir daha da gelip benim rahatımı kaçırma, halkı benden uzaklaştırma. Sözlerime kulak asmazsan Tanrı muhakkak seni cezalandıracaktır. Hırsız gülmüş. Tanrı'dan korkum yok, seni de dinlemem. Benim efendim değilsin, sen sadakayla geçiniyorsun, bense soygunculukla. Herkesin karnını doyurması gerek. Sen yanına gelen kadınlara öğüt ver, bana ne diye öğüt veriyorsun? Madem ki Tanrı'nın adını andın, yarın iki kişi fazla öldüreceğim. Şimdi seni de öldürürdüm ama ellerimi kirletmek istemiyorum şu an. Bugünden sonra bir daha karşıma çıkayım deme sakın. Hırsız böylece gözdağı verdikten sonra gitmiş. Bir daha da oradan geçmemiş. Vaftiz çocuğu yine eskisi gibi rahat rahat bir 8 yıl daha yaşamış. Yıllar sonra bir gece vaftiz çocuğu kütükleri sulamaya gitmiş, sonra dinlenmek için hücresine girmiş, oturup acaba şimdi gelenler olur mu diye patikaya bakmaya başlamış. O günde kimsecikler gelmemiş. Vaftiz çocuğu akşama kadar yapayalnız oturmuş, içi sıkılmış, kendi hayatını düşünmeye başlamış. Sadakayla geçindiği için hırsızın kendisini nasıl ayıpladığını hatırlamış. Sonra vaftiz çocuğu hayatını gözden geçirmiş. Ben demiş, ihtiyarın öğüt verdiği gibi yaşamıyorum. İhtiyar bana çile yeri bıraktı, bense burasını geçim şöhret ocağı haline getirdim. Bu işe kendimi öylesine kaptırdım ki, yanıma kimse gelmeyince artık canım sıkılıyor. Halk geldiği zamansa, büyüklüğüm dillere destan oluyor diye sevincimden kabıma sığamıyorum adeta. Böyle yaşamak doğru değil. Ben şöhrete kapıldım, eski günahlarımı bağışlatamadım, üstelik üzerine yeni günahlar ilave ettim. Ormanın başka bir yanına çekileyim de kimse beni bulamasın. Yalnız başıma yaşarım, ta ki eski günahlarım bağışlansın, yeni günahlara da girmeyeyim. Vaftiz çocuğu böyle düşünmüş, peksimet torbacığıyla küreğini almış, hücresinden uzaklaşıp bir vadiye doğru gitmiş, insanlardan gizlenmek için sapa bir yerde bir çukur kazmaya karar vermiş. Vaftiz çocuğu, torbacığı, küreği sırtında böylece yürürken karşısına hırsız çıkmış. Vaftiz çocuğu korkmuş, kaçmak istemiş ama hırsız ona yetişmiş. ''Nereye gidiyorsun?'' demiş. Vaftiz çocuğu, halkın gözünden uzaklaşmak, kimsenin gelemeyeceği bir yere gitmek istediğini anlatmış. Hırsız şaşırıp kalmış. ''Peki'' demiş, ''gelen giden olmayınca ne yiyip içeceksin ki?'' Vaftiz çocuğu daha önce bunu düşünmemişmiş. Hırsız sorunca yiyecek aklına gelmiş. ''Tanrı ne verirse'' demiş. Hırsız bir şey söylememiş, çekip gitmiş. Vaftiz çocuğu, ''Ne diye ona hayatı için bir şey söylemedim?'' diye düşünmüş. ''Belki artık tövbe ederdi. Bugün daha yumuşamış gibiydi, asarım keserim diye gözdağı vermiyor.'' Hırsızın arkasından varmış. ''Ama yine de tövbe etmen gerek. Tanrı'dan gizlenemezsin, ondan kaçma imkanın yok.'' Hırsız atını geri çevirmiş, kuşağından bıçağını çekmiş, vaftiz çocuğuna doğru saldırmış. Vaftiz çocuğu korkmuş, ormana kaçmış. Hırsız onu kovalamak istemiş, yalnız ''İki kere seni bağışladım. Bir daha yolumun üstüne çıkayım deme, sonra öldürürüm ha!'' demiş. Böyle demiş ve çekilip gitmiş. Akşamleyin vaftiz çocuğu odunları sulamaya gitmiş, bir de ne görsün? Bir tanesi filizlenmemiş mi? Üstelik üstünde bir de elma duruyormuş. Vaftiz çocuğu insanlardan uzaklaşmış, yalnız başına yaşıyormuş. Peksimetleri tükenmiş. Şimdi ağaç kökleri arar bulurum diye düşünmüş. Kök aramaya çıktığı zaman bakmış bir dalda peksimet dolu bir küçük çuval sarkıyor. Vaftiz çocuğu peksimetleri almış, yemeye başlamış. Peksimetler bitince aynı yerde bir torba daha bulmuş. Yalnız bir üzüntüsü varmış, hırsızdan korkuyormuş. Hırsızın geldiğini işitince gider bir yere saklanırmış. Eğer bana bir zarar verecek olursa, o zaman günahlarımı bağışlatamadan öbür tarafa gitmiş olurum, diye düşünmüş. Böylece 10 yıl daha geçmiş, bir elma büyüyormuş, öbür iki kütükse oldukları gibi kalmışlar. Bir gün vaftiz çocuğu erken erken kalkmış, her günkü işine gitmiş, kütüklerin toprağını sulamış, yorgun düşmüş, dinlenmek için oturmuş. Oturup dinleniyor ve bir yandan da düşünüyormuş. Ben yanıldım, ölümden korkmaya başladım. Tanrı dilerse ölümle de günahlarımı bağışlatabilirim. Böyle düşünürken birden hırsızın sövüp sayarak geldiğini duymuş ve şöyle düşünmeye başlamış. Tanrı'dan başka kimse bana ne kötülük edebilir ne iyilik. Hırsızla karşılaşmaya gitmiş, bakmış hırsız yalnız değil, atının terkesinde bir adam taşıyor. Adamın da elleri ağzı bağlı. Adam susuyor, hırsızsa onu dövüyor. Vaftiz çocuğu hırsıza yaklaşmış, atının önünde dikilip durmuş. Bu adamı nereye götürüyorsun? Ormana götürüyorum, o bir tüccarın oğlu. Babasının paralarının nerede gizli olduğunu söylemiyor. Söyleyinceye kadar onu kırbaçlayacağım. Hırsız geçip gitmek istemiş ama vaftiz çocuğu atın dizginlerini tutmuş, bırak bu adamı demiş. Hırsız öfkelenmiş, kırbacını ona doğru sallayarak, ''Yoksa senin de mi canın bunu istiyor? Öldürürüm seni. Dememiş miydim? Bırak beni.'' Vaftiz çocuğu korkmamış. ''Bırakmayacağım.'' demiş. ''Senden korkum yok. Ben sadece Tanrı'dan korkarım. O ise bırakmamı istemiyor. Sen bırak bu adamı.'' Hırsız ipleri kesmiş, tüccarın oğlunu serbest bırakmış. ''Defolun ikiniz de.'' demiş. ''Bir daha elime düşeyim demeyin sakın.'' Tüccar oğlu yerinden fırlamış, kaçıp gitmiş. Hırsız da geçmek istemiş ama vaftiz çocuğu onu yine durdurmuş. Şu kötü hayatı bırakması için yine söze başlamış. Hırsız durmuş, sonuna kadar dinlemiş. Bir şey söylemeden gitmiş. Ertesi sabah vaftiz çocuğu kütükleri sulamaya gitmiş. Bakmış öbür kütük de filizlenmiş. Üstünde bir elma görünüyormuş. Tam 10 yıl daha geçmiş. Bir gün vaftiz çocuğu oturuyor, bir isteği yok, bir şeyden korkusu yok, kalbi sevinç içinde. Vaftiz çocuğu şöyle düşünmeye başlamış. Tanrı insanlara ne nimetler vermiş, onlarsa boşuna kendilerini sıkıntıya sokuyorlar. Oysa ki mutluluk içinde ne güzel yaşarlardı. İnsanların bütün kötülüklerini, kendilerini nasıl üzdüklerini bir bir aklından geçirmiş. İnsanlara acımış. Burada boşuna vakit geçiriyorum diye düşünmüş. Bildiklerimi gidip onlara anlatmalıyım. Böylece düşünürken hırsızın geçtiğini duymuş. Bırakayım gitsin demiş. Ona ne söylesem anlamaz. Önce böyle düşünmüş ama sonra yine düşündüğünde yolun üstüne çıkıvermiş. Hırsız kaşlarını çatmış, gözlerini yere dikmiş geçiyor. Vaftiz çocuğu ona bakmış, acımış, ona doğru koşmuş ve nihayetinde dizinden tutmuş. ''Sevgili kardeşim'' demiş, ''ruhuna acı. Dostum sende de melek ruhu var. Sen acı çekiyor, başkalarına da çektiriyorsun ve daha da çok acı çekeceksin. Sonra bilsen ki Tanrı seni ne kadar seviyor, sana ne nimetler hazırlamıştır. Kendine yazık etme kardeşim, hayatını değiştir.'' Hırsız kaşlarını çatmış, geri çekilmiş. ''Bırak beni'' demiş. Vaftiz çocuğu hırsızın dizine daha sıkı sarılmış, iki gözü iki çeşme ağlamaya başlamış. Hırsız vaftiz çocuğuna doğru gözlerini kaldırmış. Bakmış, bakmış, sonra atından inmiş, vaftiz çocuğunun önüne diz çökmüş. ''Sevgili ihtiyar'' demiş. ''Beni alt ettin. 20 yıl seninle savaştım. Yendin beni. Şimdi benim kendime gücüm yetmiyor.'' Beni ne istersen yap. Sen ilk önce beni inandırmaya çalıştığın zaman daha çok kötüleşmiştim. Ancak sen insanlardan uzaklaştığın zaman sözlerin üzerinde durup düşündüm. İnsanların hiçbir şeyine ihtiyacın olmadığını anladım. O zamandan sonra da senin için dallara peksimet asmaya başladım. Vaftiz çocuğu o zaman hatırlamış. Kadın ancak bezi çalkaladığı zaman masayı temizlemişti. O da kendisi için çalışmaktan vazgeçince kalbini temizlemiş, başkalarının kalplerini de temizlemeye başlamış. Hırsız devam etmiş. Ölümden korkmadığını gördüğüm zamansa kalbim artık döndü. Vaftiz çocuğu da hatırlamış. Fıçıcılar ancak çemberi sağlamca bir yere dayadıkları zaman bükmeye başlamışlar. O da ölüm korkusunu bırakmış, hayatını sıkıca Tanrı'ya bağlamış, böylece hırçın kalp uysallaşmış ve boyun eğmiş. Hırsız devam etmiş. Kalbimse sen bana acıyıp önümde ağladığın zaman büsbütün yumuşayıp adeta bir buz gibi eridi. Vaftiz çocuğu sevinmiş, hırsızı alıp kütüklerin olduğu yere götürmüş. Oraya varmışlar, sonuncu kütük de elma vermiş. Vaftiz çocuğu hatırlamış, çobanların yaş odunları nasıl ateş iyice yandığı zaman alevlenmişse, onun kalbi de tutuşup yanarak öbür kalbi ateşlemiş. Vaftiz çocuğu şimdi artık günahlarının bağışlandığına sevinmiş. Bütün bunları hırsıza anlatmış, gözlerini dünyaya kapamış. Hırsız onu gömmüş, vaftiz çocuğunun ona öğüt verdiği gibi yaşamaya, insanlara aynı şeyleri öğretmeye koyulmuş. Evet değerli dinleyicilerimiz, ünlü Rus yazar Tolstoy'un kaleme almış olduğu Vaftiz Oğlu adlı hikayeyi sizler için seslendirdim ve eğer şimdiye kadar yani sonuna kadar bu hikayeyi dinlediyseniz eminim siz de fark etmişsinizdir ki bu hikaye de tıpkı Tolstoy'un diğer hikayelerinde olduğu gibi insana öğüt veren ve ibret veren, bazı konularda dersler veren bir hikayeydi. O vaftiz çocuğunun yaşadıkları, ihtiyarla karşılaşması, insanlara yardım etmesi, insanların hayatına dokunmaya çalışması ve en nihayetinde de kendi günahlarının bağışlanmış olduğunu bilerek ruhunu teslim etmesiyle neticelenen ilginç ve biraz da aslında spiritüel, biraz da manevi bir hikayeydi diyebiliriz. Bu hikaye hakkında sizin düşünceleriniz neler? Onları da lütfen videonun altına yorum olarak yazın diyorum ve eğer şimdiye kadar henüz videomuzu, bu içeriğimizi beğenmediyseniz bir beğeni bırakmayı ve dinlemekten keyif alacağını düşündüğünüz bir kişiye, bir arkadaşınıza göndermeyi, onlarla paylaşmayı unutmayınız diyorum. Bir sonraki Sesli Kitap Podcast'te görüşmek üzere, hoşça kalın.